ama. Dünyaya fotoğrafça bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık.
Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da ikinci Ama'da birlikteyiz. İlk programda duyurduğum üzere Ama'nın bugün bir misafiri var. Fotoğrafçı, belgeselci Sayın Özcan Yurdalan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olasın.
Fotoğrafçı, belgeselci sıfatlarının yanına sanırım seyyahı da ekleyebiliriz.
Evet, eklenebilir tabii.
Başlamadan önce ifade etmek istiyorum. Ama'da misafir olarak, yani ilk misafir olarak sizi görmek gerçekten mutluluk verici. Daha önce de duyurduğumuz üzere programda Özcan Bey ile belgesel fotoğraftan konuşurken fotoğraf neyi değiştirir ki sorusunun peşinde mesafe kat etmeye çalışacağız. Bugünkü programımızdan biraz bahsedelim. Bu programda seçtiğimiz evrensel yüz Dorothy Lange olacak. Süremiz el verdiğince kendisinden ve çalışmalarından bahsetmeye çalışacağız. Her zamanki gibi etkinlik duyurularımızla da programımızı bitireceğiz. Geçtiğimiz programda iki kavram üzerine ben nacizane bir takım tanımlar getirmiştim. Bu kavramlar belgesel ve fotoğraf kavramlarıydı. Fotoğraf neyi değiştirir ki konuşmaya başlamadan önce bu iki kavramın birleşerek oluşturduğu belgesel fotoğraf olgusunun sizdeki karşılığı nedir? Nasıl bir tanım getirirsiniz?
Evet, aslında çok farklı boyutlarıyla ele alınabilecek ve tartışılabilecek bir konu ve aynı zamanda da bana sorarsan tek bir cevabı yok bu meselenin. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey söz konusu, belgelemek tamam, geçmişi ya da yaşanan anı okumamızı sağlayan ve başkalarına, uzaktakine ya da gelecek zamandaki lere iletmemizi sağlayan bir tür kanıt, belge dediğimiz şey. Ama belge dediğimiz vakit önümüze sunulan kağıdın, kaydın, fotoğrafın her neyse mutlaklığı, gerçekliği de son derece şüphe götürür bir şey. Kesinlikle. Belge dediğimiz zaman hiç tartışılmaz, kesinlik içeren bir şeyi işaret etmiyoruz aslına bakarsan. Belge, belgeyi hazırlayanların, onu ortaya çıkaranların, yaratanların kurgusuyla, bakış yorumuyla, açısıyla, yorumuyla, ideolojisiyle, birikimiyle vesaire oluşan bir şey. Fotoğraf ise ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren, gerçi ilk günlerde bir tür oyun, bir tür teknik buluş gibi algılanıyordu ama daha sonra yaygın kullanılmaya başlama aşamasında son derece önemli bir kanıt, gösterdiklerinin tartışılmazlığı üstünden geçerli bir gerçeklik ifadesi olarak algılandı. Bu tabii ki kısa sürdü bu süreç. Fotoğraf bir şeyi gösteriyorsa doğrudur, gerçektir, mutlak bir belgedir, üstünde tartışılmaz. Kısa süren bir süreç yaşandı. Ve akabinde özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında fotoğrafın da her ne kadar bir belge karakteri taşısa bile aynı zamanda son derece güçlü yalanlar söyleyebilen bir araç olduğu kısa bir süre sonra anlaşıldı. Ve şöyle bir buluşma yaşadı fotoğraf ve belgesel. Fotoğrafın gösterdiği, fotoğrafın belgelediği şey aslında fotoğrafçının tanıklığının belgesi olarak ortaya çıkarılıyor. Fotoğrafçı her fotoğrafta diyor ki ben bunu gördüm, bu oldu, bu vardı ama bu benim yorumumla ortaya çıktı. Evet. Bu yanıyla bir belgesel karakteri var fotoğrafın doğrusu.
Yani belge demişken yani fotoğrafik çalışmalar fotoğrafın belge olmasından mütevellit. Sizin de bahsettiğiniz gibi belgesel adıyla herhalde adlandırılabilir. Çok geniş anlamda baktığımız zaman. Bir örnek vereceğim. Yani mesela bir zanaatkarın iş üzerindeyken çekilen fotoğrafları da bir belgesel çalışma. Fakat hani biz belgesel fotoğraf dediğimizde sanırım biraz farklı bir şeyi kastediyoruz. Hmm. Bir matematiği var mı?
Var var. Aslına bakarsan şöyle bir şey söz konusu. Çekilen her fotoğraf sonuç itibariyle hani fotoğrafçının okuması üstünden bir belge özelliği zaten taşıyor. Hı-hı. Bu bir gezi fotoğrafı, doğa fotoğrafı ya da hatıra fotoğrafı ya da her neyse haber fotoğrafı. Her fotoğrafın özünde bir fotoğrafçının tanıklığının kanıtı olması itibariyle bir belge durumu söz konusu zaten. Ama bunu belgesel kılacak olan şey ne? Hı-hı. Sokakta çekilen, işte senin verdiğin örnekte olduğu gibi çalışan bir insanın fotoğrafı ya da bir mekanı tanımlayan fotoğraflar birer belgesel midir? Evet, belge olarak bir değeri vardır bunların. Hı hı. Fotoğrafçının baktığı açıdan belge olarak bir değeri vardır. Ama belgesel olabilmesi için farklı bir metodoloji ile üretilmiş olması gerekir ki bu aynı zamanda derinlemesine bir bakışı, fotoğrafçının o meseleyi kavramış, anlamış olmasını ve yaratıcı bir yaklaşımla görüntü hale getirilmiş olmasını gerektirir. Tabii ki çok genel başlıklarıyla söylediğim bu metodoloji ya da senin söylediğin gibi matematik ya da mühendislik üstünden ortaya çıkarılan bir şeydir belgesel fotoğraf. Her çekilen fotoğraf belgedir ama özellikle konusu itibariyle mesela yoksul insanlar, dezavantajlı gruplar gibi meselelerde çekilen fotoğraflar sırf o konuda çekildiği için belgesel değildir kuşkusuz.
Peki fotoğrafçı sosyal bir projede, sosyal bir belgesel projede sadece tanık mıdır? Yani o sürecin içerisine dahil olması o projeyi daha mı inandırıcı kılar, daha mı etkili yapar?
Evet.
Olmalı mıdır yani?
Evet, bu önemli bir soru tabii. Ama ondan hemen önce şuradan başlayalım mı bunu konuşmaya? Biraz önce söylediğim gibi bir belgeselin ortaya çıkması için onun konusunun ne olduğunun hakikaten hiç önemi yok. Herhangi bir sosyal konu, politik bir problem ya da bir dezavantajlı grup ya da vesaire vesaire. Bunları çekiyor diye belgesel ortaya çıkaramaz fotoğrafçı. Bunların tam tersinde hayatın farklı yönlerini görüp de onları çekerken bile daima bir metot üstünden çalışmalı. Hı hı. Belgesel fotoğraf neyin fotoğrafını çektiğinle ilgili değil, nasıl çektiğinle ilgili bir konudur. Söylediğimiz mesele bu. Peki nasıl olmalı? Bu biraz önceki soruna bağlayacak olursak bu meseleyi tabii ki içeriden çekilmeli fotoğraf. Hani her fotoğraf tarzının birbirinden farklı icra yöntemleri vardır. Hı hı. Mesela gezi fotoğrafı dışarıdan çekilir. Konuya hiç de dahil olması gerekmez fotoğrafçının. Geçerken çekilir, alıp da gidilir. Ama belgesel fotoğrafta durması, konuya dahil olması, anlaması ve içeriden çekmesi gerekir fotoğrafçının. Peki bu herhangi bir toplumsal konuda yapıldığını varsayalım bu çalışmanın. Bunu yaparken fotoğrafçı ne kadar özdeşleşecek konuyla ya da bu konu karşısındaki tutumu, tavrı, tarzı ne olacak? Bir kere şunu hepimiz biliyoruz ki tarafsızlık diye bir şey söz konusu değil. Belgeselcinin tarafsızlığı da söz konusu değil. Elbette kendi ideolojisi, duruşu, hayata bakışı, birikimi üstünden bir okumayla ele alacak bunu. Ama tam burada belgesel fotoğrafında birkaç kademede ya da birkaç şeyde böyle dalda ortaya çıktığını görüyoruz. Bir tanesi diyelim ki belgesel ya da düz belgesel ya da salt belgesel. Öbürü sosyal belgesel. Bir diğeri de üçüncü aşamada ya da kademede ortaya çıkan belgesel fotoğraf tarzı da foto aktivizm. Belgeselciler, hani düz belgeselciler diyelim, salt belgelemekle yetinenler olayın değiştirilmesi için ele aldıkları konuyu farklılaştırmak için doğrudan bir müdahalede bulunmazlar. Onların işi sadece o konuyu belgelemek ve göstermektir. Sosyal belgeselciler ele aldıkları konuyu değiştirmek, dönüştürmek, başkalaştırmak için aynı zamanda bir faaliyet içinde bulunurlar fotoğrafçılar aracılığıyla. Foto aktivistler ise son zamanlarda hani Türkiye'de henüz çok dillendirilen bir çalışma tarzı değil ama dünyada son zamanlarda epey yaygınca adından söz ediliyor. Foto aktivistler, bu tür fotoğrafçılar ele aldıkları konuyu hayatlarının hatta merkezine koyarak tümüyle onu başkalaştırmak için içinde, o konunun içinde yer alarak fotoğrafları aracılığıyla bir değişim süreci yaratmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla belgesel fotoğrafta da bu tür nüanslar söz konusu fotoğrafçı açısından.
Tam bu noktada sizin bir söyleminize geleceğim ben. Günümüzde fotoğrafın evcilleştiğine dair bir söyleminiz var. Bununla ilgili biraz konuşalım. Kısaca dünkü fotoğraf nasıldı? Yani evcilleşmeden önceki fotoğraf nasıldı? Evcil haliyle bugün nasıl?
Yani dün ve bugün üstünden okumak zor bunu. Çünkü Türkiye'de fotoğraf anlamında köklü bir geçmişten, biriktirilmiş bir mirastan ya da devralınmış bir birikimden söz edemiyoruz. Hayır, böyle bir şey yok. Söz konusu değil. Fotoğraf gerçi matbaa gibi değil. Telefon ve telgraf gibi hemen girdi bu coğrafyaya. Hani fotoğraf ortalıkta dolaşmaya başladıktan, makineler az çok küçüldükten sonra İstiklal Caddesi fotoğrafçılarla doldu. Ve fakat fotoğrafın bir belgesel yanıyla ve hani sadece bir süsleme objesi olmaktan öte işlevleri bu topraklarda hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştirilmedi. Hiç kimse diyemez ki Türkiye'de bir fotoğraf mirası ya da bir Türkiye fotoğraf akımı vardır. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla geçmiş ve bugün üstünden bir karşılaştırma yapmak mümkün değil. Ancak o söylediğin mesele, yani evcilleştirilmiş fotoğraf meselesi, Türkiye'deki toplumsalın fotoğrafa birebir yansıması şeklinde görüldü. Ki şöyle bir şey oldu. Fotoğraf, hani biraz önce söylediğimiz gibi, ilk başlarda bir belgeydi, kanıttı, tanıklıktı. Genel algı buydu bütün dünyada da fotoğraf açısından. Ama bir süre sonra da bir güzel sanat olarak, bir ince beğeni eseri olarak da fotoğrafın kullanılabileceği görüldü. Şimdi Türkiye'de ise fotoğrafın gerçekten yaygınlaşmaya başladığı 70'lerde belge yanı, tanıklığı, fotoğrafla hayata, topluma müdahale etme özellikleri yaygın bir biçimde kullanılmaktaydı çok kısa bir süre. 70'lerin sonunda, yani daha doğrusu 80'e geldiğimizde, o 80'deki faşist darbeyle beraber bütün toplumsal yapıların alt üst olması fotoğrafa da bir biçimde yansıdı. Ve sonuçta bugün Türkiye'de yaygın fotoğraf anlayışı 80'den itibaren gelişti. Ki o da süslemeci fotoğrafçılıktı, resimsi fotoğrafçılıktı. Hayatı estetize eden, gerçeklerden kopuk fotoğrafçı tutumuydu. Bu yanıyla fotoğrafçılık bir hani evcilleştirildi, gerçeklere fotoğrafçıların gözleri kapatıldı. Bu bilinçle aynı zamanda uygulanan bir politikaydı. Çünkü fotoğraf kurumları da böyle bir tercihte bulundular. Gerçekle yeniden bir ilişki kurmak, toplumsal problemlere bakmak yerine birer süsleme nesnesi olmasına izin verdiler fotoğraflarının ve bugünkü fotoğraf camiasında ortada olan durum karşımıza çıktı. Fotoğrafın Türkiye'de herhangi bir toplumsal işlevinden söz edilemez. Salt bir süsleme nesnesi, bir tırnakları sökülmüş, dişleri törpülenmiş bir şeydir. Hani süs unsurudur. Duvara asmaktan başka hiçbir işe yaramaz.
Yine bu noktada hayatın estetize edilmesinden bahsettiniz. Yine biraz teknik gibi ama gerçek estetize edilmeli mi? Yani fotoröportajda estetik nerede, neresinde?
Kuşkusuz bunu tek başına estetik üstünden okumak değil de şöyle bir şey söz konusu. Fotoğrafçının iki amacından söz edebiliriz. Fotoğraf çeken bir insanın iki amacından söz edebiliriz. Bunun bir tanesi hayatı estetize etmek. Gördüklerini problemli, kötü, arızalı, aksamalı bile olsa güzel göstermeye çalışmaktır. Bu fotoğrafçının maksadı hayatın çirkinliklerine gözünü kapatıp salt güzellikler ortaya çıkarmaktır. Diğer fotoğrafçının amacı ise bir anlatı kurmak olabilir. Fotoğraf çekerken bir söz söylemek, bir gerçekliğin esasına nüfuz etmeye çalışmak olabilir. Dolayısıyla estetik bu ikinci tarz fotoğrafta sıradan bir araçtır, bir amaç değildir. İlk fotoğraflama tarzında olduğu gibi asıl olan bir hikaye anlatmaktır. Ama burada kuşkusuz hani sanatsal yaratıyı ya da estetik düzeyi yok saymak anlamında bir cümle kurmuyorum. Tam tersine biçimsel arayışlar ve güzelin arayışı hikayenin anlatımının arkasında bir araç olarak var olur belgesel fotoğrafçıda. Önemsizdir, kıymetsizdir demiyorum ama amaç değildir. Ve burada ince nokta şu ki Türkiye fotoğrafında artık kalıplaşmış olan ezbere dayalı kompozisyon anlayışının ve kompozisyon kurallarının estetikle hiçbir alakası yoktur. Zaten esas estetik fotoğrafçının hikayeyi anlatırken aradığı biçimden ortaya çıkar.
Kurduğu
ve,
cümlede belki de.
Evet ve yaratıcılık buradadır. Evet. Esas. Yoksa klişe kompozisyon kurallarını uygulamakla bir estetiğe ulaşılamaz fotoğrafta.
Dünden bahsettik. Yani fotoğrafın dününden bahsettik. Elbette birçok örnek var ama dikkat çekici bir örnek, büyük bir örneği hatırlatmak gerekiyor sanırım. Vietnam Savaşı. Savaş sonrası Nixon'ın savaşla ilgili, yani cephede düşmana değil, burada medyaya yenildik tarzında bir söylemi var. Sanırım bir yönüyle savaş karşıtı mücadelede de etkili olmuş. Yani savaşın belki de bitmesine vesile olmuş bir şey değil mi fotoğraf? Belki de son örnek evet. Mi hani Vietnam Savaşı?
Evet ama bir çok da abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü o dönemde sadece fotoğraflar yoktu savaş karşıtı tutum koyan, gösteren, tavır alanlar arasında. Kuşkusuz gazeteciler, haber fotoğrafçıları, savaş fotoğrafçıları çektikleri fotoğrafla bir tavır alıyorlardı. Ama aynı zamanda da ABD'de son derece güçlü bir barış hareketi de vardı. Gerek aydınların, gerek sokaktaki insanın, gerek savaş karşıtlarının, gerekse savaşa gitmek istemeyen insanların son derece güçlü bir barış hareketi, savaş karşıtı hareket vardı. Fotoğraflar bu rüzgarla birlikte bir etki yarattılar. Evet. Yoksa fotoğraf tek başına ne böyle bir güce sahiptir. Hani belki senin ana temelde tartışmak istediğim mesele buydu galiba. Bu programda fotoğrafların kendi başına bir değiştirme gücü, bir etkileme kabiliyeti falan yoktur. Sonuç itibariyle sınırlı bir yeteneği vardır ama eğer ki arkasına toplumsal vicdan alırsa, bir politik rüzgarı beraberinde sürüp götürebilirse ya da o rüzgara katılabilirse, takılabilirse bir değişim sürecine katkıda bulunabilir.
Bugüne geldiğimizde mesela Ebu Garip fotoğrafları var. Bu fotoğraflar da hani asla belgesel veya haber amaçlı çekilmiş fotoğraflar değildi. Bunlar anı fotoğraflarıydı ve zaten evet. Bu fotoğrafların vahşetine vahşet katan da belki birazcık buydu. Bu bir vicdan yani elbette ki yarattı fakat beklenenin çok altında bence.
Evet. Doğru. Şöyle bir şey var. O fotoğraflar son derece inandırıcı fotoğraflardı. Çünkü bir kere dürüstlerdi. Yani herhangi bir manipülasyon yoktu üstlerinde. Bir fotoğraf sanatçısı tarafından ya da bir haberci tarafından manipüle edilerek ortaya çıkarılmış fotoğraflar değildi. Dürüst fotoğraflardı. Tabii ki tırnak içinde kullanıyorum bunu. Orada Amerikan askerlerinin yaptıkları o işkenceyi, insanlara layık gördükleri o durumu gösteren fotoğraflardı. Bu yüzden toplumsal vicdana biraz değdiler. Hakikaten değdiler. İnsanlık vicdanına. Ve sanırım, umarım ve de dilerim bu Amerika'nın orada yaptığı eziyetler içinde, Irak'ta yaptığı haksızlıklar arasında belki geleceğe kalacak imgeler Ebu Ghraib fotoğrafları olacak muhtemelen. Ama o fotoğraflar hakikaten öylesine sıradan askerlerin çektikleri fotoğraflardı. Evet. Ve bu yanıyla da samimiyetle insanların vicdanını etkilediler.
Evet. Biraz şimdi içeriye dönelim istiyorum. Ben çocuklardan bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. 99 depremi sonrasında deprem bölgesindeki çocuklarla yaptığınız çalışmaları ben biliyorum. Hem bu çalışmanın içeriğinden kısaca, çünkü vaktimiz de çok fazla kalmadı. Hem de bu çalışmanın sonuçlarından, depremin çocuklarından kısaca bahsetmemiz mümkün mü? Çocuklarla çalışmak nasıl bir şey? Yani çocuklarla fotoğraf çalışmak onlarda bir farkındalık yaratır mı?
Evet.
Çünkü yani değişim için değişim bireyden geçiyor. Belki çocuklarla çalışmak bu anlamda da önemli. Onlara bir farkındalık kazandırmak. Evet. Fotoğraf ve çocuk ilişkisi.
Evet. Yani şöyle bir şey oldu esasında. O 99 depreminden sonra sadece fotoğraf açısından değil pek çok açıdan da bazı boşlukların doldurulduğu dönem oldu. Bir kere çok ciddi o deprem bölgesinde ciddi bir iktidar boşluğu vardı her anlamda. Hı hı. Devletin iktidar boşluğu da vardı. Kurulu olan hani geleneksel insan ilişkilerinin, ailenin, evin, şehir hayatının vesairenin de bir boşluğu doğmuştu ve her şey bir anda sıfırlanmış gibiydi. Bu tabii ki büyük bir acı, büyük bir üzüntü verici bir şey ama bir taraftan da bazı durumların görülmesine yol açtı. Mesela hayatın gerçekliklerinin, mesela yaratıcılığın, mesela o mesaili, ücret karşılığı mesaili çalışma denilen saçmalığın bir anlamda kimilerince görülmesine yol açtı. En başta da çocuklar tarafından. Bunu sezdiler çocuklar. Hayatın hani biraz daha oyunsu bir öğretim, öğrenme süreci olduğuna dair ipuçları aldılar. Hı hı. Çünkü okula falan gitmiyorlardı. Okul denilen o eziyete katlanmıyorlardı. Hani milli eğitimin tornasından geçmek zorunda değillerdi kısa bir süre için. Birlikte bir şeyler yapıldı o dönemde. Bizim de bir öğrenme sürecimiz yaşandı aynı dönemde. Ve fotoğrafla çocuklar yaratıcılıklarını ortaya koydular. Daha sonra da beş arkadaşımızla hala ilişkimiz var o deprem döneminden. Hı hı. Birlikte çalıştığımız fotoğrafçı çocuklardan bir tanesi İzmit'te bir gazetenin yazı işleri müdürü oldu. Hı hı. Bir tanesi hala sinema fotoğrafı okuyor, bir diğeri belediyenin basınla halkla ilişkilerde çalışıyordu. Dolayısıyla onlarla ilişkimiz az sayıda da olsa hala devam ediyor.
Harikulade. Fotoğrafın, daha doğrusu belgesel fotoğrafın yayımına, fotoğrafın dolaşımına şimdi gelmek istiyorum. Kitaba ve dergiye bu materyalin basılı olmasına verdiğiniz önemi biliyorum. Hatta programdan önce de biraz konuşmuştuk. Şimdi belgeselin şu anki yaygın medyada alabildiği yer malum. Yani neredeyse yok gibi bir şey. Hal böyleyken de fotoğraf çalışmalarını, belgesel çalışmalarını bu konuda emek sarf eden insanların dolaşıma sokması nasıl mümkün olacak? Galiba biraz anarşist bir tavır gerekiyor bunun için. Belki hani ucuz yolla fotoğrafları baskıya dönüştürmek, bunları dağıtmak, bilmiyorum. Böyle bir boşluk var değil mi?
Var tabii ama çözümlerde işte senin de söylediğin gibi elimizde. Televizyon ortaya çıktıktan sonra, yani televizyon yaygınlaştıktan sonra belgesel fotoğrafın ve fotoröportajın mecraları ortadan kalkmaya başladı dünyada da. Hı hı. Çünkü reklam verenler televizyona reklam veriyorlardı. Hı hı. Türkiye'de öyle çok yaygın bir belgesel fotoğraf mecrası hiç olmadı. Hani Time ve Life'ın çıktığı dönemde Türkiye'de de Hayat Mecmuası çıktı ama Hayat Mecmuası bir sosyete dergisiydi. Hı hı. Ve içeriğindeki fotoğraflarda ciddiye alınacak belgesel çalışmalar zaten değillerdi. Günümüzde çok farklı mecralar yaratabilme imkanları var. Bir tanesi elektronik ortam tabii ki. Yani internet ortamı. Bir diğeri baskı tekniklerinin çok ucuzlamış olması. Senin de biraz önce işaret ettiğin gibi. Mesela kadın fotoğrafçıların bu konuda ciddi çalışmaları var. Kadın meseleleri üstüne gerek 8 Mart'ta gerek yaptıkları Novamet grevi gibi grevlerde çektikleri fotoğraflarla çok ucuza bastırarak aynı anda 4-5 sergi açıyorlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Bunların yöntemleri var. Biz ne bir içerikten soyutlanmış estetiğin peşindeyiz, hı, ne de fotoğrafta mükemmel şeyin, tekniğin peşindeyiz. Bunlar çok yani kesinlikle hoş şeyler ama içeriye dair mevzular değil. Fotoğrafın baskı kalitesinin muhteşem, mükemmel, harikulade olması gerekmez ama sözünü anlatabilecek yeterlikteki fotoğrafları son derece ucuza bastırıp sokakta el ilanı halinde bile dağıtmak mümkün. Okay. Bu tür modelleri hani genç fotoğrafçıların ve genç belgeselcilerin araştırması gerek.
Son olarak yine biraz memleketin dışına doğru bir adım atacağım. Sizin doğuya doğru birçok seyahatiniz var. Yakınlardan bahsedeceğim. Yakın ülkelerde, İran'da veya Suriye'de gözlem yapma, bilgi edinme şansınız oldu mu? O memleketlerde ahval nedir fotoğraf ile ilgili? Fotoğraf ve aktivizmle ilgili daha doğrusu. Sonuç itibariyle oradaki yönetimler de yani malum. Burada nasıl işliyor?
Yani iki yer üstünden konuşalım. Hani işaret ettiğin bir tanesi İran, öbürü de Suriye olsun. Hı-hı. İran'da şöyle bir durum söz konusu ki İran'da bir kere soyut fotoğraf ya da doğa fotoğrafı son derece yaygın. Tebriz'de özellikle ki bu fotoğrafçılar çektikleri fotoğraflara o soyut doğa figürlerine müthiş anlamlar yükleme kabiliyetine sahipler. Hani İran sinemasından da biraz biliyoruz bunu. Bir, ikincisi İran'ın derin kültüründen de biliyoruz bunu. Çünkü hani gerek süsleme, gerek minyatür, gerekse ince nakışların hani doğa tasvirlerinin hayattaki okumasını son derece başarılı yapar o kültür. Fotoğrafa da bunu yansıtmayı becermişler. Başkentte, Tahran'da ise çok sayıda belgesel çalışan arkadaşımız var. Hı hı. Hani bunlar çok fazla dolaşıma sokamıyorlar işlerini belki ama kendi ülkelerinde. Bunun yanı sıra hem basın fotoğrafı anlamında çalışıyorlar hem de küçük hikayeler yapmayı sürdürüyorlar şeyde İran'da, Tahran'da. Bunlardan bir tanesi mesela Fanus Foto grubu ki son derece değerli çalışmaları var. Suriye İran'la ve Türkiye ile karşılaştırılamayacak durumda. Haberciler var orada tabii ki, onlar da günlük haber fotoğrafı bazında çalışmalar yapıyorlar ama benim tanık olduğum bir hani derinlemesi de bir belgesel ya da küçük hikayeler ya da fotoğrafik denemeler yapan kimse yok. Halep'te İsa Toma arkadaşımız var ki o Halep fotoğraf şenliğini de düzenliyor. Aynı zamanda da kurslar da veriyor. Galiba belgesel fotoğraf kurslarına da başlıyor bugünlerde.
Anladım. Şimdi vaktimizin sonuna geldik. Duyurularımızı yapamayacağım bu sebeple ama duyuruları programımızın blog adresinden ulaşabilirsiniz. Blog adresimizi hatırlatacağım. amaradyo.blogspot.com adresimiz. Tekrar ediyorum. amaradyo.blogspot.com. Özcan Bey çok faydalı ve çok keyifli
bir sohbetti. Teşekkür ederim. Ben çok konuştum galiba.
Hayır. Gerçekten önemli mevzular üzerine konuştuğumuzu düşünüyorum. Elbette söylenecek çok söz var. Bu konuda konuşulacak çok alan da var. İnşallah tekrar fırsatımız olur diye düşünüyorum.
Bu program aynı zamanda belgeselciler için de bir mecra. Seni de kutluyorum böyle bir çalışma yaptığın için.
Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu anlar ve mesut insanlarla dolu bir iki hafta diliyorum. 15 gün sonra buradayız efendim. Hoşçakalın.
Ama dünyaya fotoğrafça bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık.